Tabii saray daha doğrusu aile halk arasında neyse sarayda da o. Yani orada da bir aile var. Bu aile padişahın ailesidir. Padişahın annesi, kardeşleri, çocukları, gelinleri, kızları, damatları böyle bir aile. Büyük bir aile. Fakat tabii saray halka, halk yaşantısına numune olduğu için biraz farklılıklar var. Sarayın kendinden kaynaklanan farklılıklar var. Sayıdan kaynaklanan farklılıklar var. Güvenlikten kaynaklanan farklılıklar var. Onun için saraydaki aile hayatı her zaman halkın yaşadığı aile hayatıyla aynı şekilde değil. Benzerlikleri çok. Orada da gelin var, orada da kaynana var, orada da dava, hepsi orada da var. İnsan orada da var yani.
Bu gelin kayınvalide arasında yaşananlar orada da var.
Belki. Olmaz olur mu? Elbette. Yani insan olan her yerde bu vardır. Yani insan tabiatının neticesidir bütün bu anlatılanlar. Orada da insanlar var. Fakat şu kadar var ki şunu öncelikle bir söyleyelim. Şimdi Osmanlı Sarayı denince bugün çok kimselerin bazılarının gözden tamamen kaçırdığı, bazılarının ise kötü tarafa çektikleri bir özellik var. Osmanlı Sarayı Türk-Osmanlı İslam kültürünün, terbiyesinin, dininin, ahlakının, ne derse nezaketinin, estetiğinin en güzel yaşandığı yerdi. Rafine bir kültürün, rafine bir zevkin bulunduğu bir yerdi Osmanlı Sarayı. Bunu saraydaki mimari özelliklerden, sarayda üretilen bir takım eserlerden anlıyoruz. Saray halkının örf adetlerinden, onların hatıralarından anlıyoruz. Ancak şu kadar var ki saray halka bir numune olmuştu. Onun için demişlerdir ki Osmanlı Sarayı, bunu ben söylemiyorum, pek çok yabancı ve yerli hatıra sahibi ve seyyah söylüyor. Osmanlı Sarayı İstanbul halkına, İstanbul halkı bütün Osmanlı memleketlerine, Osmanlı memleketleri de bütün dünya memleketlerine terbiye, nezaket, ahlak bakımından numune olmuştur. Yani baştan ayağa kültür yayılmıştır. Onun için sarayın çok önemli bir fonksiyonu vardır. Çok kimsenin gözden kaçırdığı, aslında çok ehemmiyetli olan bir fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon nasıl olduğunu da daha önce söylemiştik. Saray halkıyla halkın, taşra halkının, öyle diyordu saraylar, taşra halkı diyorlardı.
Kendileri mesela, dışında kalanları.
Saray dışına alışverişe gittiler zaman, işte bugün taşra çıktım ve işte taşradan birisi geldi, taşraya gitti gibi tabirler kullanırlardı. Saraydan evlenerek halk arasına karışan kadınlar vardı, saraylı kadınlar. Bu kadınlar saray kültürünü halka taşırlardı. Sarayda herkes onlara hürmet ederdi, saraylı hanım diye. Onun yaptıklarını yapmaya çalışırlardı. Onu örnek alırlardı. Şimdi de toplum içinde seçkin insanlar, mesela erkek çocuklar için futbolcular, genç kızlar için sanatçılar nasıl bir idolse, o zaman da saraylı hanımlar mahalle halkı için bir idol diyelim. Onları numune alıyorlardı. Bu saraylı kadınlar, sarayla da ilişkileri olduğu için halkın durumunu, beklentilerini, hayatını, içinde bulundukları problemleri saraya haber veriyorlardı. Bu vasıtayla da bir bağlantı kuruluyordu. Bunun için Enderun halkından olup, yani saray akademisinde tahsil gören gençler vardır. Bunlara iç oğlanları, acemi oğlanlar denir. Bunlar zamanı gelip orada mezun olduktan sonra bir görev alıp taşla çıkarlardı. Saraydan dışarı evlenirler, çoluk çocuğa karışırlardı. Bunlar da erkekler tarafından saray kültürünün, saray estetiğinin, zevkinin halka yansımasını sağlarlardı. Onun için saray önemli bir rol oynamıştır. Bu nezaketin, kültürün, zevkin, estetiğin, ne derseniz deyin, halka yansımasında. Ama sarayda da insanlar yaşıyor. Sarayın esas rüknü padişahtır. Şimdi saray deyince tabii çok büyük. Topkapı Sarayı'nı gezenler gözünün önüne geçirirler. Üç bölgesi var. Birisi Babı Humayun'dan içeri girdiğiniz zaman halkın da girebildiği bir yerdir. Tamamen devlet daireleridir. Ondan sonra ikinci bir kapı vardır, Babüsselam. Oradan içeriye geçtikten sonra artık sarayın daireleri başlar. Yani artık saray bir devlet dairesi olarak sarayın iç daireleri başlar. Buraya Birun deniyor. Ondan sonra Babüsselam'dan sonra artık, Babüsade'den sonra artık sarayın içi geliyor. Oraya Enderun deniyor. Burada artık padişahın evidir. Fakat padişahın evi deyince bugünkü Çankaya Köşkü'nü gözünüz önüne getirin. Sadece burada padişah yaşamıyor. Saray akademisi de burada olduğu için, saray akademisinde okuyan gençler de burada yatıp kalkıyorlar. Burada tahsil görüyorlar.
Yani ailesi tarafında mı yazıp kalkıyorlar?
Bunu da anlatacağım. Bunlar aynı zamanda padişahın hususi hizmetini görüyorlar. Padişahın yaverleri, hususi hizmetini görenler, yemek taşıyanlar hep bu Enderun'daki iç oğlanlarıdır. Yani bir yandan tahsil görerek bir yandan pratik staj yaparlar sarayda. Zamanında yetiştikleri zaman devlet adamı olarak saraydan çıkarlar.
Bir yandan da eğitimlerin karşılığını veriyorlar, değil mi? Bir burs alıyorsunuz, tabii, onun karşılığını ödüyorsunuz gibi.
Seçme oğlanlardır bunlar. Zekasıyla, görünüşüyle, her bakımdan. Her koğuşta 6 tane koğuş vardı Enderun'da. Her birinde 60 ile 80 arasında öğrenci eğitim görmekte, yatıp kalkmaktadır. Mesela bugün mukaddes emanetlerin sergilendiği has oda, has oda koğuşudur. Orada yatıp kalkarlardı. Sonra onların koğuşu başka yere taşındı. Orası mukaddes emanetlere ayrıldı. Mesela has oda koğuşunun görevi padişahın husus hizmetini görmek ve mukaddes emanetleri beklemek, muhafızlığını yapmaktı. Onların görevi buydu. Ölene kadar ders görürler. Öğleden sonra bu işe bakarlar. Nöbet usulüyle çalışırlardı. Bunlar Enderun halkı, saray akademisi. Şimdi bu Enderun denilen sarayın en son kısmının içinde harem var. Haremin girişi iki yerden var. Birisi birinci Birun denilen yerden var. Kubbe altının arkasından, bir de içeriden. Harem işte esas padişahın evi orasıdır. Saray padişahın evi değildir. Saray bir devlet dairesidir. Üç bölgeli bir devlet dairesi. Gittikçe mahremleşen. Harem tamamen mahrem bir yerdir. Harem de ikiye ayrılır. Hiç kimsenin giremediği bir kısım vardır. Oraya sadece padişah girebilir. Bir de harem ağlarında girebildiği bir kısım vardır. Orası haremle dışarının irtibatını sağlayan bir ara tampon bölgedir. Harem ağları orada yaşarlar. Harem halkının odun mu gelecek hareme? Doktor mu gelecek? İlaç mı? Yemek mi? Harem ağları bu aradaki yerde bu fonksiyonu icra ederler. Harem ağları bile haremin içine girmezler. Haremde bir hiyerarşi kurulmuştur. Haremin başında Valide Sultan bulunur. Valide Sultan padişahın annesidir. Tabiri caizse Osmanlı Devleti'nin first lady'sidir. Dünyanın her yerinde first lady, devlet başkanının hanımıdır.
Şimdi, evet.
Fakat Osmanlılar'da padişahın annesidir. Valide Sultan bir makamdır. Mehdi Ulyayı Saltanat denir. Rütbesi vardır, sekreteryası vardır, yardımcıları vardır, mührü vardır, yazışmaları vardır. Valide Sultan haremin zati işler müdürüdür. Yani harem padişahın evi ise oranın iç işleri müdürü de Valide Sultan'dır. Bu işi... Dış işleri müdürü ise Darüssade ağasıdır. Harem ağalarının reisidir. Yani dışarıyla temas. Mesela odun alınacak. Bu işi Darüssade ağasının sorumluluğundadır. Valide Sultan bildirir sadece. Tabii kendisi bildirmez. Hizmetkarları vasıtasıyla Darüssade ağası bunu temin eder. Şimdi Valide Sultan'ın böyle büyük bir yetkisi var. Haremde çok sayıda hizmetkar çalışmaktadır. Bunlara cariye diyoruz. Bu cariyeler tasnif edilmiştir. Çamaşır yıkayanlar ayrıdır, yemek yapanlar ayrıdır, kilere bakanlar ayrıdır, temizlik yapanlar ayrıdır, padişahın husus hizmetinde bulunanlar ayrıdır, hazinelere bakan, her biri ayrı birer koğuş, aynı Enderun'da olduğu gibi. Diyelim ki 20-30 tane cariye, başlarında birkaç kalfa bulunur. Tabi hizmet bir tanedir ama hizmetin muhtelif kalemleri vardır. Mesela temizlik kalemi, işte haremin temizlenmesi, tuvaletlerin temizlenmesi. Birinin başına bir kalfa, birinin başına bir kalfa. Hepsinin başında bir usta bulunur. O da bu cariyelerden gelme bir ustadır.
Bir hiyerarşi, bir hiyerarşi vardır. Oluşmuş.
Bunlar rütbedir. Yani mecazi isimler değildir, rütbedir. Saraya gelen cariye yetiştirilir, terbiye edilir. Şeyine göre, ihtiyaca göre ve kabiliyetine göre bir yere verilir. Orada yetişir, o hizmeti görür. 20 yaşına geldiği zaman kendisine teklif edilir. Çırak edilmek mi istersin, sarayda kalmak mı?
Çırak edilmek?
Evlendirilip saraydan dışarı çıkarılmak demektir. Cariye çırak edilmek isterse kendisi uygun bir kısmetle evlendirilip dışarıya taşra edilir. Şimdi diyeceksiniz öyle hemen kolay mı? Evet. Saraylı hanımlara rağbet çoktu. Saraylı hanımlar güzellikleri, her bakımdan meziyetleri ve saray halkından olmaları itibariyle halk içinde çok tutulurdu. Sarayla özellikle teması bulunan esnaf ve diğer görevliler saray halkından bir hanımla evlenmeye can atarlardı. İşte biraz evvel söylediğim saraylar bunlardır. Eğer sarayda kalmak isterse boşalan bir kalfalığa tayin edilir ve kalfa olurdu.
20 yaşından itibaren kalfalık.
Evet, her an olabilir duruma göre. Bunların içinde temayüzden bir tanesi de usta olur. Bunları padişah tayin eder. Kimin usta, kimin kalfa olacağını padişah tayin eder.
Peki padişah bunların hizmetinden çok haberdar mıdır ki bu elemeyi
haberdar olmasa bile, haberdar olmasa bile bu gibi tayinler umumiyette padişah bizzat tabii şahsı seçmez. Bunların başında
imza.
Bu birkaç gruptur bunlar. Bir tanesi en üst. Yani primus inter pares, eşitler arasında birinci. O da hazinedardır. Harem hazinelerine nezaret eden kısmın başında hazinedar bulunur. Hazinedar padişahın vekilidir. Haremin işlerinden. Şimdi mesela idari müdürler var ya, mesela binalarda, holdinglerde, devlet dairelerinde idari müdürler var. Binanın temizlenmesi, güvenliği, ısıtımı, ayıp onda o sorumludur. Emrinde adamlar vardır. İşte bir bakıma idari müdür denilen de hazinedardır. Hazinedar cariye direkt padişahla muhatap olur. Padişahın mührü bunda bulunur. Bütün şeylerde bu tayinleri hazineler padişah adına yapar. Padişah da haberdar eder. Padişah bunun işine karışmaz. Osmanlı'da şöyle bir usul var. Birine yetki verdiğiniz zaman, vekil ettiğiniz zaman ona karışmazsınız. Karışacağınız zaman görevden almanız lazım. şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye yönlendirme hoş görülmemiş. Madem ki onu tayin ettin, onun şahsiyetine, birikimine saygı gösteriyor.
Ama o zaman şöyle de bir sonuç çıkıyor. Oraya gelen kişi de sıradan bir kişi olmuyor.
Hayır, hiçbir zaman olmaz. Kabiliyeti, meziyeti ve ne olursa olsun kendini tayin eden kimseye itimadını hasıl etmiş, ona yakın birisidir bu. Bu kimse. Nadiren padişah bu gibi şeylere de müdahale eder. Nadiren ama. Nadiren. Hazinedar böyle üst düzeyde bir görevlidir. Bütün saraydaki cariyeler, ustalar, kalfalar buna bağlıdır. Elinde asası, üniforması, madalyaları, bayramlaşma merasimlerinde en önde o gider. Valide Sultan'dan sonra o gelir. Valide Sultan'la görev sağlar.
Bu bayandır dediniz değil
kadındır,
mi?
Kadındır, bunlar hanım. Hı-hı. Erkek hiç yok. Haremde hiç erkek olmaz.
Hiyerarşi ve böyle bir hani ordu düzeni gibi bakın, gelince hep erkek algılanıyor.
Bakın şimdi diyorlar ki Osmanlılar'da hanımlar ikinci planda kalmışlar. Hayır, şöyle düşüneceksiniz. Osmanlı toplumunda kadınlar ve erkekler birbirinden ayrı yaşamışlardır. Fakat her biri yaşadıkları yerde kişiliklerini kesinlikle geliştirme ve belli ağırlığını koyabilme yetkisini taşımışlardır. İşte harem.
Padişahın mührü bile var.
Padişah mührü iki kişi de vardır. Birisi sadrazamdır, diğeri hazinedardır. Sadrazam dışarıdaki bütün işleri o yapar. İçeride de hazinedar. Bakın bu bir kadındır. Hı hı. Ve asla astarı belli olmayan köle olarak saraya gelmiş ama güzelliğiyle, kabiliyetiyle, zekasıyla temayüz etmiş. Hı hı. Liyakat, beceri, kabiliyet ve biraz da fiziki görünüş Osmanlı'da çok önemlidir. Soy, sop, zenginlik, asalet, yaltaklanma, tabasbus bunların hiçbir kıymeti yoktur. Bilakis bunlar insanların şeyini düşüren dezavantajlardır diyelim. Dezavantajlardır. Onun için bu açıdan bakıldığı zaman Osmanlı Harem Teşkilatı'nın mükemmel olduğunu görüyoruz. Tarihte hiçbir yerde görülmemiş ve bundan sonra da görülmesi muhtemel değil. Kadına verilen değer bakımından. İşte söyledik, Valide Sultan First Lady'dir. Ve çok büyük etkileri vardır. Şimdi peki hazinedar ne yapar? Valide Sultan ne yapar? Hazinedar haremin gündelik işlerini düşünün. Temizliği, yemeklerin yapılması hep o ilgilenir. Elbiselerin dikilmesi.
Giyim kuşamı.
Efendim mesela cariyelere elbise dışarıdan toplarla kumaşlar getirtilir. Sarayın anlaştığı tüccarlar vardır. Bu tüccarlar kumaşları getirir. Bu kumaşlar içinde harem halkı beğendiklerini beğenir. Onlar kesilir. Parası peşin ödenir. Saray halkı öyle şeylere falan gitmez ama son zamanlarda arabalarla Kapalı Çarşı'ya kadar yaklaşıp esnafın oradan arabalara kumaş getirdikleri de vakidir. Ama klasik devirde Topkapı Sarayı'nda oturulduğu zaman da bu yok. Esnaf dışarıdan haber veriyor. Diyorlar ki mesela canfes kumaşlar getir. Saray halkını az çok biliyor esnaf neleri zevkini, beğeneceğini, zevkini. Hı-hı. Birkaç alternatif getiriyor. Saray halkı onlardan kumaşlar. Peki bunları kim dikecek? Bir saray terzileri var. Bir de saraya dışarıdan dikenler var. Sarayın içinde basit bir şey ise iç çamaşırı gibi, döşemelik gibi sarayın içindekiler diker. Ama bir ağır elbise, merasim elbisesi ise sarayın dışarıda iş yaptırdığı terziler vardı. Onlar saraya gelir, kumaşları diker. İşte sarayla haremle ilgili bilgiler hep bunlardan alınmadır. Tabii kulaktan dolma ve satiği ve az bilgilerdir.
Evet, derinliği çok fazla yok.
Elbiseler böyle dikilir. Saray halkı her zaman muntazam ve güzel giyinir, temiz giyinir. Sarayda en çok emniyet verilen temizlik ve ibadetlerdir. Bu ikisine çok ehemmiyet verilir. Hamamları vardır sarayımız. Hamamın bir sorumlusu vardır. Hamam devamlı yakılır. Çamaşırların bir sorumlusu vardır. Çamaşırlar devamlı yıkanır, kolalanır, ütülenir. Bunların her birinin bir sorumlusu vardır.
Peki şimdi mesela bir genç kız çamaşır yıkamakla sorumlu. Evet. O bütün gün çamaşır mı yıkar?
Hayır, onların nöbetleri var onların. Devamlı, hayır, onlar bir kere öğlene kadar tahsil terbiye görüyorlar. Hocalar tutuluyor onlara. Onlar da tahsil görüyorlar kendilerine göre. Öğleden sonra İşleri yapıyorlar. Aralarına taksimat vardır. Mesela nöbetçilik vardır. Devamlı onlar nöbet usulüyle çalışırlar. Koğuşlarda yatarlar. 10, 12, 20 kişilik koğuşlarda yatarlar. Her iki kızın arasında kalfalardan birisi yatar. 2-3 kızın arasında. Yani aralarında bir niza olmasın, kavga dövüş olmasın gibisinden veya bir problem olduğu zaman müdahale etsin diye. Bunlar nöbetleşe iş yaparlar. Devamlı çamaşır yıkaması mümkün değildir. Hı
hı. Yani onun işi vazifesi o odur. Ve dünyayı başka hiçbir şekilde görmez. O sadece hayır, oraya mahkum edilmiştir.
Efendim değil. Öyle değil tabii ki. Bunların bir kere izinleri var haftada. Her hafta harem ağalarının nezaretinde İstanbul'un mesire yerlerine çıkıp yaz günleri tabii gezerler. Mesela onun bir adı vardı. Unuttum şimdi. Basit bir adı vardı. Bağırılır. O bağırıldığı zaman o bölük, o grup pikniğe gider.
Gezmeye gideceği haber veriyor.
Arabalara binerler. Arabalarla harem ağaları önde, bunlar arkada. Hangi çayıra giderler? Orada inerler arabalarından. Pikniklerini yaparlar, eğlenirler, söylerler, gezerler. Akşam tekrar harem ağalarının nezaretinde saraya gelirler. Yani öyle saray mahpusiyeti yok. Hı hı. Saray zaten çok güzel bahçeleri olan bir yer. Şimdiki Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı'nın çok küçültülmüş halidir. Bugünkü Sirkeci Garı'ndan tutun, ta aşağıdaki Gülhane Parkı, hepsi eskiden Topkapı Sarayı'na dahildi. Oralar hep bağ bahçeydi. Hatta kapılar kapatılmış da cariyenin birisi orada uyuyakalmış bahçede. Ondan sonra kapı kapatılmış. Bakmışlar cariyenin biri yok. Haremalar aramaya çıkmışlar bahçede. Bu kendini aradıklarını görünce o da uyku sersemi akşam hayaletler geldi zannetmiş kızcağız. Yani. Ağaca çıkmış. Tabii haremaları zenci böyle biraz iyice korkmuş. Sabaha yakın kızı bulup getirmişler. Kız günlerce korkudan konuşamamış. Yani. Böyle hadiseler var. Yani zaten Topkapı Sarayı'nın bağ bahçesi meselesi yetiyor ama bir de ayrıca dışarıya çıkma var. Son zamanlarda biraz daha bu işler gevşemiştir. Topkapı Sarayı'ndan çıkıldıktan sonra Sultan Mecid'den itibaren artık daha bir derece halka karışıldığını görüyoruz. Mesela bu saraylara gidip kalındığı, onlar da mesela doktor geliyor, doktor muayene ediyor, efendim ilaç veriyor, tedavi ediyor ve tımara çıksın diyor. Tımara çıkmak ne demek? Yani bunu saraydan çıkarın, dışarıda eski saraylardan birinin evinde misafir kalsın. Hava değişikliği.
Tebdili mekan. Ha,
başka bir yere de gönderemezler güvenlik vesilesiyle. Vaktiyle orada olup da dışarıda evlenmiş birinin evine gider, bir hafta 10 gün kalır. Hı. Onun için bir değişikliktir saraydan çıkmak. Tekrar saraya vakti gelince döner. Bütün bunlar işte hazinedar mahiyetindeki o grupların yaptığı şeylerdir. Böyle bir görev taksimatı yapılmış sarayda.
Herkes kendi görevini bilir ve yapar. O zaman padişahın eşleri, kızları, işte annesi vesaire, onların herhangi bir şekilde iş yapması, halktan biri gibi yemek yapması vesaire gibi bir şey değil değildir.
Onların bu gibi şeyleri mevzu bahis değil. Sen dedin, bir ara vereceğiz, ondan sonra onların durumunu anlatalım.
Peki, küçük bir aradan sonra buradayız efendim. Doçent Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul konuşuyoruz, sarayı konuşuyoruz. En son sarayla halk arasındaki köprüden bahsetmiştik. Bu köprünün nasıl oluştuğunu anlatmıştık. Tabii ki orada yaşayan hanımların da sadece o işi yapmadığını, bir iş bölümüyle tabii çalıştığını söylemiştik.
Tabii her birinin bir iş bölümü vardır. Kendine verilen işi yapar, o işin dışına çıkmazlar. Bu zaten nezakete de aykırıdır. Saraydaki ahengi de bozar. Zaten buna başlarındakiler müsaade etmezler. Saraydaki kızlar, acemiler denir bunlara, kalfa olana kadar. Bunlar hep bir kontrol, disiplin altındadırlar. Yani yemeleri, içmeleri, giyinmeleri, konuşmaları, hareketleri hep bir disiplin içindedir. Yani çamaşırcı deyip de küçümsemeyin. Bir çamaşırcı saraylı hanım dışarıdakilerin çoğunun fevkinde bir nezaket ve terbiye sahibidir. Çünkü onu görmüş, o disiplinle yetişmiştir. Şimdi bir de hiçbir iş yapmayan, padişahın direkt ailesini teşkil eden hanımlar var. Padişah hanımları, kız kardeşleri, kızları ve anneleridir bunlar. Şimdi padişahın annesi Valide Sultan. Onun bir dairesi vardır, orada yaşar. Onun da mahiyetinde cariyeleri vardır.
Dairesi dediğiniz şimdiki bir ev gibi mi düşünmek lazım? Küçük, odalardan oluşan
küçük bir ev, bir iki oda, hamam, belki tuvalet gibi bir daire. Yani dışarıya çıkmadan hayatiyetini devam ettirebileceği, tabii Topkapı Sarayı'nın gözünün önüne getiririm. Arka haremin, haremin ancak %2'si %3'ü açıktır. Gerisi kapalıdır. Yani zaten gezmek mümkün değildir. Ahşaptır. Taminatı da çok zordur. Çok az yerleri teşhir edilmektedir. Valide Sultan dairesi de görülüyor gezilirse. Büyükçe bir salon, bir yatak odası, kendi hamamı, bu kadardır. Onun cariyelerinin de kaldığı ayrı odalar vardır. Yani Valide Sultan'ın da kendi cariyeleri vardır. Hizmetkarları vardır. Yani bir sarayın umumi hizmet gibi de onun hususi hizmet. Bunlar umumiyette Valide Sultan'ın yatağını yapan, yatağını toplayan, elbisesini, çamaşırını götüren, elbisesini giydiren, misafirini kabul eden kimselerdir.
Çayını kahvesini veren.
Yapan kimselerdir. Ayrı yemek çıkar her birine. Umumi yemek yenmez haremde.
Nasıl?
Her cariyeler kendi koğuşlarında yemek yer. Tablalarla yemekler gider. Mesela çamaşırcılar beraber yemek yerler. Çamaşırcı kalfaları beraber, usta beraber ayrı. Ustanın
her birinin menüsü ayrı mıdır?
Hayır, aynı menü. Aynı menü, fakat her birine farklı tablalar gider. Mesela Valide Sultan ayrı yemek gider, o kendisi yer. Valide Sultan hizmetkarları ayrı yerler. Padişah ayrı yer. Mesela padişah hanımların her birine ayrı yemek gider tablalar içinde.
Anladım, ama bunların yediği aynı sonuçta.
Aynı yemek. Sarayda aynı yemek pişer.
Valide Sultan da, işte çamaşırcı da aynı yemeği yer
aynı
mi?
Aynı yemeği yer. Aynı yemeği yer. Tabii tabii. Yani o şey ayrımı yoktur. Bu karavana öbürü ayrımı yoktur. Ancak Valide Sultan'ın daha hususi bir isteği olursa onu önceden kuşhane denilen küçük Topkapı Sarayı mutfağına bildirilir. Padişah mutfağına. O istediği yapılır. Perhizi olabilir. Hususi istediği bir yemek olabilir. Bunlar yapılabilir. Ama umumiyette aynı yemek çıkar hepsine. Tablalarla gelir. Üzerleri örtülü sahanlarda. Yani çamaşırcı kızın yediğiyle Valide Sultan'ın yediği aynıdır ama çok okkalı yemeklerdir yani. Çok kalı yemeklerdir. Şimdi Valide Sultan bir dairede kalır. Her zaman Valide Sultan olmaz. Padişahın annesi sağsa Valide Sultan olur. Hı-hı. Padişahın annesi sağ değilse Valide Sultan yoktur.
Bu daire boş mudur?
Bu daire boş kalır. Bazen padişahların analık bildikleri hanımlar vardır. Mesela Sultan Abdülhamit'in annesi Tiri Müjgan Hanım vefat etmişti. Hı-hı. Babası onu Perestu Hanım'a emanet etmişti. Perestu Hanım büyüttü. O Valide Sultan oldu. Bazı böyle hakiki Valide Sultan olmadığı halde Valide Sultan mevkine getirilenler olmuştur. Hı-hı. Ama bu çok azdır. Olmadı mı Valide Sultan mevkii boş olur, dairesi de kapalıdır. Valide Sultan olana kadar. Hı-hı. Ha bir de şunu anlatalım. Şimdi padişah başa geldi. Daha önce bir padişah vardı vefat eden. Hı-hı. Onun hanımları ne olacak? Hı-hı. Onun hanımları toplu halde bütün cariyeleri, hanımları, dairesi eski saray denilen bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerdeki Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı saraya giderdi. Orada yaşarlardı. Yeni padişah Topkapı Sarayı'na yerleşirdi. Eski hmm. padişah eski saraya. Bazen yeni padişah eski padişahın halkından da kalmak isteyenler olursa kalabilirler diye irade çıkartırdı. Bu, İsteyenler kalırdı.
Bunlar ama herhalde eşlerinden ya da şey değil de daha çok hizmetlilerden kalanlar olurdu.
Tabii umumiyetle. Zaten şöyle Topkapı Sarayı'nın hizmetli kadrosu umumiyetle değişmez. Fakat padişah halkının hmm. yakın hanımlar yani padişah husus hizmetiyle meşgul olanlar giderler. Onlardan da kalanlar tek tük olur. Tek tük onlardan da kalanlar olur. Fakat çoğunlukla onlar eski padişahın hatırasını yaşatmak üzere, yaşamak üzere eski saraya onun annesiyle, hanımlarıyla beraber giderler. Hı-hı. Şehzadeler de oraya giderler. Hı-hı.
Kaç yaşında olursa olsun evet, mudur?
Kaç yaşında olursa olsun. Kaç Hı-hı. yaşında olursa olsun. Yeni padişah geldi mi yeni padişah ailesiyle gelir. Annesi, hanımları, çocukları ile gelir. Topkapı Sarayı'na yerleşir. Hı-hı. Topkapı Sarayı'nda şimşirlik vardır. Orada veliaht yaşardı. Yani Osmanlı Hanedanı'nda başa geçme usulü şöyleydi Sultan 1. Ahmet'ten sonra. Hanedanın en yaşlı erkek mensubu padişah olur. Hı. Onun özel bir dairesi vardır. Şimşirlik derler. Orada hanımları çocuklarla beraber yaşar. Onun dışında şehzadeler anneleriyle beraber yaşarlar. Büyüdükleri zaman onlara ayrı bir daire verilir. Onların da hanımları olur, cariyeli olur, hizmetkarlar olur.
Tahta geçmese bile babası tahtta olduğu sürece sarayda kendi evet. ailesiyle kendisi birlikte ayrı yaşar. Bir bölümde,
evet, ayrı bölümde yaşar. Padişahın annesi dedik. Hanımları vardır. Padişahın hanımlarına kadın efendi denir. Bunların bir tanesi baş kadın efendidir. Bu rütbeleri padişah verir. Evlenme sırası, çocuk doğurmayla alakası yoktur. Padişah istediğini baş kadın efendi, birinci kadın efendi, ikinci, üçüncü, dördüncü kadın efendi yapar. Padişahın sonraki dört hanımına ikbal adı verilir. Bunlar da hep padişah tarafından rütbelendirilirler. Hı hı. Bunlar, eğer Valide Sultan yoksa baş kadın efendi, haremde Valide Sultan'a yakın bir mevki ihraz eder. Ama hiçbir zaman Valide Sultan gibi olmaz. Hı hı. Ancak bir protokol, teşrifat amiri gibidir sarayda. Sarayın dış politikasını tespit eden bir amir gibidir. Onun dışında saraydaki işler zaten hazinedar tarafından yürütülmektedir. Yani kadın efendinin üstünlüğü çok azdır diğer kadın efendilere, diğer padişah hanımlarına nispetle. Padişah hanımlarını Valide Sultan seçer. En mühim hizmeti budur. Padişah hanım olabilecek, şehzade annesi olabilecek kızları saraya gelen kızlardan seçer, imtihan eder, onları hususi olarak yetiştirir. Yetişmesine nezaret eder. Zamanı gelince bunlar padişahın hanımı olurlar. Valide Sultanların bu bakımdan çok emniyeti vardır.
Peki herhangi bir şekilde padişahın buna karışması mümkün, mümkün
tabii
midir?
Yani onu bu annesinin tensip ettiğini istememesi Hı-hı. veya kendi tensip ettiği birini alması da mümkündür. Bunlar olmuştur da fakat çok azdır. Hı-hı. Umumiyette bu düzen bu şekilde işlemektedir. Valide Sultan'ın kurduğu bir düzen. Yani gelinleri Valide Sultan seçmektedir. Bu sebeple sarayda fazla gelin kaynana davası olmaz. Zaten olamaz çünkü padişah hanımları Hı-hı. aslında köle asıllı kimselerdir. Valide Sultan azatlanmış, hür, sarayda çok söz sahibi, oğlu padişah olan birisidir. Onun için zaten eşitlik söz konusu değildir. Ama yani oğlumu elinden alan bir kadın gözüyle bakmaz hiçbir zaman Valide Sultan.
Peki şu var mıdır? Şimdi Valide Sultan oğluna bir eş seçer, evet. bir eş daha seçer, evet. bir daha seçer. Evet. Bu bir husumete yol açmaz mı?
Ya, mümkün tabii. İnsan tabiatının gereğidir bu. Fakat saraydaki hanımlar, bu bir kabullenme meselesidir. Bir kabuldür bu. Kabullenmişlerdir. Bizim statümüz budur. Yani padişahın 100 hissesi olsun, bir tanesi benim olsun, ben razıyım.
O zaman o...
Çünkü hissesi bölüşülen padişah.
O zaman şöyle bir şey var mıdır? Romanlarda, hikayelerde anlatılan, filmlerde gösterilen diyelim ki kadınlar arasında bir kavga, ikballer arasında
Efendim, bu,
bir kavga.
Bu böyle bir şey olamaz. Sebebi şu. Bir kere bunlar zaten bu kültürle yetişmemişlerdir. Bu ancak mahalle kadınlarında olabilecek bir şeydir. Veya bu kültürü almamış hanımlarda olabilecek bir şeydir. Yani hislerinin istikametinde hareket etmek. Saray halkındaki kadınlar, saraydaki erkekler de böyledir. Hislerinin istikametinde hareket etmemeye terbiye edilmişlerdir. Çocukluklarından beri hisleriyle değil, mantık ve akıllarıyla hareket ederler. Bir kere bu terbiye verilir. Dedik ki eğitim görürler erkeklerde, kızlarda. Bu eğitimin esası budur. Çok kitap okumak, çok ilim öğrenmekten ziyade bu ahlakı yaşamak, hislerine mağlup olmamak, yani belli bir takım ahlaki prensipleri kazanmaktır. Sarayda padişahım olmuş kimse zaten bunda temayüz etmiş birisidir. His sen tasvip etmeyebilir, içi yanabilir. Yani hele mesela çocuğu olmayan birisi çocuğu olanı, oğlu olmayan oğlu olanı kıskanabilir. Zaten bu bunların tabiatında vardır.
Peki birbirlerini öldürmeye, zehirlemeye gidecek?
Mümkün mü böyle bir şey? O mümkün değil. Mümkün değil. İstese bile bunu yapamaz. Sarayda bu mümkün değil. Bunlar tabii saraydaki o hayata egzantriklik katmak isteyen romancıların ve filmcilerin ürünüdür. Böyle bir şey söz konusu değil. Vaki değil. Bir takım istenmeyen hadiseler olmuştur. Mesela cariyelerden bir tanesi çırak edilmek istediği için marangozhaneyi yakmış Sultan Hamid zamanında. Sultan Hamid demiş ki neden yaptın? Çırak edilmek istiyorum demiş.
Yani
bunu bana söyleseydin, yapardım. Bunun için marangozhaneyi yakmana ne gerek vardı?
Ki onun çok sevdiği bir yer değil mi, evet, marangozhane?
Bu son zamanlarda olmuş bir şey. Klasik zamanda zaten böyle şeyler söz konusu değil. O Hürrem'le diğerinin kavgaları, efendim Kösem Sultan, Tarah Sultan, herkesin mevkii ayrıdır. Böyle kavga edecek bir durum zaten söz konusu değil.
Bir araya gelirler mi? Yani.
Tabii gelirler. Tabii mesela bayramlarda birbirlerine gider gelir, arada birbirlerine oturmaya giderler. Mesela bunlar arasında birbirleriyle çok iyi anlaşanlar olur. Hatta klik teşkil edenler olur. Devamlı birbirleriyle görüşenler olur. Yani çünkü bunlar kaderdaş olarak görürler birbirlerini. Dediğim gibi bu hadiseyi kabullenmişlerdir. Statüleri de iyidir. Ayrı daireleri vardır. Ayrı hizmetkarları vardır. Hele çocukları varsa mümtaz mevkidedirler. Onlar da beraber yaşarlar buluğa erene kadar. Padişah kızlarının sarayda büyüyene kadar anneleriyle büyüdükten sonra kendi daireleri vardır.
Kızların mı?
Kızların. Şehzadeler buluğa erdikten sonra onlar ayrı daireler, ayrı cariyeler verilir. Ayrı hanımları olur onların buluğa erdikten sonra. Sarayda padişah çocuklarının. Her birinin ayrı birer dairesi vardır. Bu küçük birer harem gibi bu daireler işlemektedir. Padişah hanımlarının da ayrı bir daireleri vardır. Bunlar da birbirleriyle normal bir arkadaş gibi görüşürler. Kapı yoldaşlarıdır. İşlerinde husumet eden. Mesela Hürrem Sultan'ı Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği rivayet edilir. Elbette ki diğerleri onu çok sevdiği için onu kıskanmış olabilirler. Fakat bunun icabı için yapabilecekleri bir şey yoktur.
Yani o sevgiye boyun eğmek zorundalar.
Kavga edecek olsalar ve böyle bir şey girecek olsalar haremden dışarı çıkarılırlar. Bunu hiç kimse göze alamaz.
Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Ekrem Buray İkinci bizimleydi. Birazdan yine birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.